أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Zariyat suresinin huzurundayız. Ayet 46. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Sure Zariyat diye başladı. Allah Zariyat'a yemin ederek söze başladı. Birkaç yemin formundan sonra kıyamet kesinlikle kopacak. Size vaat edilen başınıza mutlaka gelecek. Ölüm ve yeniden diriliş, hiç şüphe etmeyin, mutlaka olacak denildi. İnsanlar eğer inanıyorlarsa kurtulacak. İnkar edenler helak olacak, dünyada azap onları bekliyor. Öyle söze başladı Allah. Ama insanlar yol yol olmuşlar, oradan buraya, oradan oraya. Peygamber adına, İslam adına, Kur'an adına, hak ve hakikat adına neler ve neler demişler, ne cesaret, nasıl dayanılıyorlar. Yeniden diriliş yok diye galiba, hep öyle ola gelmişler. Oysa, İnkar edenler cehennemin dibine, korkunç bir azap, müthiş bir ateş var onları bekleyen, ama müttakiler, cennet yolunu biz Allah'ın tarifine göre bulacağız inancında olanlar, Allah ne dediyse öylece hareket ederiz, onu dinler, ona göre yaşarız diyenler, onlar rahat ve huzur içinde. Allah ne verdiyse alacak ve mutlu olacaklar. Çünkü onlar Allah'ı biliyor ve onun huzurunda oluyor. İşte bu inançla yaşıyordular. Allah'ın huzurunda olma bilinciyle hareket ediyordular. Çünkü onlar ömürlerini uykuyla geçirmiyordular. Geceleyin az uyuyor, Allah'a yalvarıp yakarıyorlar. Ama ondan mesaj alıyor, onun dediğini dinliyordular. Çünkü onlar peygamberi örnek biliyorlardı. Geceleyin peygamberleri kalkmak durumundaydı. Allah'ın huzurunda olmak durumundaydı, ondan mesaj almak, Kur'an'ı gündemde tutmak, onunla eğitilmek konumundaydı. Onlar da aynen peygamberi gibi hareket ettiler cennete. Gece dediklerini, gece öğrendiklerini, gece aldıklarını seher vaktinde istiğfar olarak gündemde tutuyordu bunlar. Gündüz Allah onların hayatına karışıyordu, alınan mesaj uygulama alanı buluyordu. Dileyen, dilenen, isteyebilen, İstemek durumunda olmayan, becerebilen, yapamayan bütün insanlar, elbette bu insanın hayat arkadaşlarıydı. Birlikte yaşıyorlardı. Onun malı var, mülkü varsa, diğerlerinin de hakkı vardı bu malda, mülkte. Gökyüzüne bakıverdi mi, yeryüzüne bakıverdi mi bu insan, kendisini görüverdi mi, hepsi bunun için ayetti, alametti ve delildi. Yakın sahibi olması yeterdi. Bakıverdi mi yeryüzüne, neler ve neler vardı ayet, alamet ve işaret olarak, kendisinin de öyle. Bakmalıydı insanlar. İşte ey insanoğlu, bakın kendinize, birbirinize, haininize, zaliminize, müttakinize, mütedeyyininize, bir bakıverin efendinize veya adamlıktan, insanlıktan uzaklaşmış olanlarınıza. Bir de gökyüzünüze bakın. Bir de üstünüze bakın. İşte oradan sizin rızkınız gelmiyor mu? Size vaat edilenler Allah'ın sizi yarattığı alanda sizi bulmuyor mu? Bütün gökyüzü ve yeryüzü. İşte hepsi hakkın ta kendisi, konuştuğunuz gibi gerçek. Siz inkar edemeyeceğiniz bir ortamda bu gerçeğin kulu kölesi olmak zorundasınız. Siz bilirsiniz. Bakın İbrahim aleyhisselam ve değerli elçiler misafirlerine. Onda sizin için işaretler, alametler yok mu? Gelivermiştiler bir çocuk müjdesiyle, bir oğul müjdesiyle, bir İshak aleyhisselam müjdesiyle. Peki ya sizinkileri kim verdi? Ya sizin misafirleriniz size neler getirdi? Ya o gelen misafirler kıyamete kadar toplumsal planda hangi yasaların ikamesi için geldiler? Meğer teslimiyet gerekiyormuş değil mi? Sari annemizin itirazına ne kadar da insanca, ne kadar tam bir teslimiyetle ben ha demesi ne kadar hoş ama arkasından kabul diyordu. Çünkü hakim ve alim olan Allah öyle istemişti. Elbette kabul diyecekti. Dahası var mıydı bunun? Ama İbrahim aleyhisselam bu teslimiyete rağmen ona engel değildir diye hemen soru vermişti. İyi ama ne işiniz var sizin? Ama nereye doğru? Bu azap, bu ikab kime doğru anladım? Siz ceza getiren meleklersiniz ama kime demişti. Meğer Lut kavmineymiş. Bitmiş onların işi. Son günlerini yaşıyorlarmış. Sabaha yakın tamammış her şey. Altları üstlerine gelecekmiş. Tepe takla dönecekmiş şehirleri. Tümden helak olacaklarmış. Ama müminler hariç meğer bir Müslüman ev bulacaklarmış. Hepsi o kadar. Mümin ve Müslüm ayrımı mı? Ne gerek var? Yani Hucurat suresindeki o ayrımdan dolayı Müslümanlar, Allah kendilerine hayırlar lütfetsin, başlamışlar yıllarca süren bir tartışmaya. Evet, inanıyorum. Tabi Allah eğer ayrım yapmışsa, eğer peygamber ayrım yapmışsa, ben de aynen o ayrımı sürdürmek durumundayım. Ama birleştirmişse, beraber zikretmişse, ben de birlikte kabul eder, öylece ifade ederim değil mi? Sahabeden biri diyor ki, baktım peygamberimiz ganimet dağıtıyor, şuna oldukça çok, buna oldukça fazla, ötekine daha veriyor. Ama benim Müslüman bildiğim, mümin bildiğim, iman sahibi samimi bildiğim birine vermedi, az verdi, şaşırdım, kendimi tutamadım. Dedim ama ya Resulallah, falan kardeşime az verdiniz, oysa ben onu mümin biliyorum. Sanki imanına garantisi varmış gibi sahabenin. Ama öyle ifade edileceğini ne bilsin, o öyle saf ve samimi söylüyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, sen mümin deme de bir garantin yok onun imanına. Allah kabul edip etmediğini bilmiyorsun. Sen Müslüman de. Yani o aradaki espriyi anladı belki sahabe. Ama oraya takılacak hali yoktu. Yine onun daha çok mala layık olduğu İnancı galip geliyor ve tekrar ya Resulallah ama ben onu mümin biliyordum, ona az verdin. Sen onun iman iddiasında olma. Sen onun İslam'ını, Müslümanlıkla ilgisini söyle yeter. Hepsi o kadar, Müslüman desen yetmez mi? Bu üçüncü defa tekrar edilince ne oluyor Saad diyor İbni Ebi Vakkas'a. Yani ben istersen veririm birine, istersen vermem, yoksa bana ceza mı vereceksin, azarlıyor musun beni? Bu iş senin bileceğin iş değil. Ben kimilerinin verdiği mal ile cehennemden kurtulmasını istiyorum. Yani o fazla verdiklerim, daha mümin, daha Müslüman da ondan vermiyorum ki sen olayı yanlış değerlendiriyorsun diyordu. Ha demek ki bu hadis bana, Müslim'de öğrendiğim, Müslim'in sahihinde öğrendiğim bu hadis bana, kimi insanlara Müslüman mı mümin mi denileceği konusunda titiz davranmamızı öğretiyor. Tamam, öyle bilelim, garantimiz yok ya. Öyle görünüyor, bileceğiz. Yine Hucurat suresinde hemen iki sure önce, yani birileri gelip amenna demişler ama Allah, siz iman iddianızda ne kadar ciddisiniz öyle mi? Sanki ben kabul ettim gibi bir garanti belgeniz var. Durun bakalım ne oluyor size? Siz gelin eslemna deyin, Müslüman olduk deyin de bakalım kabul gördü mü görmedi mi, bir gayret edin. Allah böyle dediyse tamam. Ama bakın Zariyat suresinde 35. ayet. فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Biz orada müminlerden kim varsa çıkarmakla emrolunduk. Ey İbrahim, Halilullah! Senin endişen olmasın, müminleri kurtaracağız. Allah öyle emir verdi bize. Ama gel gör ki, acı bir gerçek. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlardan bir ev bulduk, bir Müslüman ev bulduk, ahalisi Müslüman mı, tümü mü, karıştırmayalım. Sadece bir ev Müslümanmış meğer, gerisi tüm toplum helaki hak etmiş, hepsi o kadar. Hani müminleri kurtaracaklardı, ne oldu Müslümanları kurtardılar, ne fark eder, ikisi de aynı şey zaten, imanla İslam bu kadar birbirinin ikiz kardeşi ki biri olmadan diğeri kabul edilmez diyor aleyhissalatü vesselam. El-İmanu vel-İslam ehevani şakikani fi karanin la yakbalullahu ahadahuma illa bisahibihima. Ya böyle dedi Peygamberimiz ya buna benzer söyledi. Eski tabirle kal evkema kal denirdi zaten. Yani İslam ve iman öyle ikiz kardeş bir vücutta görülebilen bir insanda görülebilen ikiz kardeş ki biri olmadan diğeri kabul edilmez. Yani insanlar eğer namaz kılmazlarsa namaza imanlarının ne anlamı var? Yani eğer namaza iman ediyorlarsa namaz kılmıyorlarsa ama tam tersine namaz kılıyorlar ama namaza iman etmiyorlarsa ne anlamı var? İşte öyle. Dahası ve fi Musa ve fi Adin ve fi Semude, Ad kavminde, Semud kavminde, Musa ile Firavun'un hayat hikayelerinde, tüm İsrail oğullarında sizin için ayetler, alametler, işaretler, nişaneler vardır. Bir de ve kavme Nuhin, Nuh kavmi, min kablu, daha önce yaşamıştı. Hani şu Hazreti Adem'den sonra İdris, Şiit aleyhisselamlardan sonra Hazreti Nuh yaşamıştı ya, işte onun kavminde de ayetler, alametler, işaretler vardır. Onlar innehum kanu kavmen fasikin. Çok fasık bir kavimdiler. Haktan çıkmışlardı. Nereye gittikleri belli olmaz bir yaşantıları vardı. Ne dedikleri, neden dediklerini hesaplayamazdınız. Öyle karma karışık bir hayat hikayeleri. Nasıl yani? Yani bir insan 800, 900, 1000 sene yaşayacak ve hayatının sonuna doğru şöyle 700, 600, 500 yaşındaki çocuklarını alıp gelecek, torunlarıyla birlik bir sülale, bir kabile. Hazreti Nuh'u gösterecek, bakın yavrularım, ben hayatım boyunca bu adama inanmadım, bu Nuh'tur. Peygamberlik iddiasındadır. Sakın ha, vasiyetim olsun, siz de inanmayın diyecek. Korkunç. Gerçekten fıskı fücurun özel örneği. Peki, iyi ama o dönemde o insanlar öyle yaşamış. Bize yansıyan yönü nedir acaba bunun? Bakın şimdi dedelere, oğulları ve torunlarına neler söylüyorlar. Yıllar yılı Kur'an'a sormadıkları, Peygamber'e danışmadıkları, Allah'la, peygamberle beraber olmadan kendi kafalarına göre karar verdikleri bir hayat programının var kılınması konusunda vasiyetleri yok mu? Bak yavrum, bu piyasa, bak evladım, bu iş, bu aş, bak canım benim, bir tek torunum, sen benden sonra benim tek varisim, sen benim dünyamı, dünyalığımı sürdüren tek adam olacaksın, var mısın? Aman ha! Başkalarını dinleme derken, kendileri o işi var kılarken Allah'ı dinlemediklerini tavsiye ediyorlar olmasın? Allah korusun. Peki ya sonuç? Sonuç korkunç. Şeytan geliyor, iblis ve uşakları, siz diyor, siz ne biçim adamsınız, sizin babalarınız, sizin atalarınız vardı. Ved adında, Yavuz adında, Yavuk adında, Süva adında, Nesir adında atalarınız vardı sizin, biliyorsunuz değil mi? Siz onları sevdiğinizi iddia ediyorsunuz, bir de utanın. Bu ne biçim sevgi? Hani onların resimleri? Günlük hatırlamak zorundasınız. Hani onların putları? Onlara tapmak zorundasınız dedi sonunda. Ve öyle oldular. Nuh suresini yeniden okuyun. Enteresan bir toplumsal yapı. Meğer bu insanlar o toplumun salih insanlarıymış. Meğer bu ismi sayılan insanlar iyi insanlar, iyiliği bilen insanlar, iyilikten yana olan insanlarmış. Ama bakın şeytana, iyi insanları putlaştırıyor, o toplumu arkaya saklıyor, kalkan ediyor bu insanları, onlar arkaya geçip, hayır Nuh seni dinlemeyiz, biz söz dinleyeceksek bu salih insanları dinliyoruz diyorlarmış. Toplumda putlaştırılan salihler. Var mı sizin toplumunuzda da? Sizin çevrenizde de var mı böyle özel babalar, büyükler? Yani telli baba, zilli baba gibi bir şeyler hatırlayın anlamına söylemiyorum. yani uryan baba, çıplak babalar varmış diye arkadaşlar hemen lafa giriyorlar, istemiyorum. Yani bir toplumda, küçücük bir toplum aile bazen ya da bir büyük aile çoğu zaman, işte orada bile o toplumun, o minik toplumun en gözde insanlığın putlaştırıldığını görüyoruz bugün. Ya da bir beldede, bir bölgede, bir tarafta, bir köyde, bir karyede birileri peygamber sözü dinlensin için birileri hareket eder, gayret ederken, hayır sen falandan daha iyi bilemezsin, sen filanın önüne geçemezsin diye engellenen, engel konusunda da bu sarı insanlar öne sürülen bir toplumsal yapıdan söz ediyoruz. Ne dersiniz? Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Medyenler, Eykeller, Lut kavmi, dahası ötesi ve berisi, tarihte yaşayanların tümü sanki Hazreti Nuh'tan bu yana gemiye binenler ve suda boğulanlar. Bu ikili taksime ne dersiniz? Hoşunuza gitti mi? Sözü uzatmaya ne gerek var aslında? İşte tarih boyunca her toplumda görülen gerçek. Gemiye binip kurtulanlar ve suda boğulup helak olanlar. Hangisinden olmadan yanayız? Allah Zariyat suresinde, madem ki bakın tarihe, ibret alın o toplumsal yapıdan diyorsa, yeniden gözümüzün önüne getiriyoruz. Siz iyi bakın kendi şehrinize. Beni nerede dinliyorsanız, benimle nerede baş başa durumundaysanız, kendi toplumsal yapınızı en iyi siz daha iyi bilirsiniz benden. Ama hadi ben benimkini ya da bildiğim yerleri gözümün önüne getirerek sıralayayım. Sen kendi toplumsal bölgelerini kendin gözün önüne getir. Var mı Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gibi bölgeler yaşadığın şehirde? Yani nasıl mı? Salih insanlar bilinen birileri mi vardı o şehirde yaşayan? Hani belki şehrin az varoşunda bir mezar sahibi olabilir. Ya da şehrin merkezinde bir konumda veya durumda bulunabilir. Bir vakitler yaşamış veya halen hayatta olabilir. O insanları putlaştırırcasına peygamberin mesajının önüne çıkarmaya çalışan insanlar var mı toplumunuzda? Şahsen var gibi geliyor. Yani kutsallaştırılan insanlar. Ya ölmüş bitmiş ya da yaşasın ne fark eder, ama öyle kutsallık atfediyorlar ki peygamberin mesajının önüne kalkan gibi dikiyorlar. Hayır, bu işi o bilirdi sadece. İşte onun gibi olmak, onun evi gibi, onun kafası gibi, onun gönlü gibi, onun yapısı gibi olmak. Ne dersiniz? Var mı bölgenizde? Üstelik öyle bir toplumsal yapı ki tarih boyunca yıllar, yüzyıllar süren bir özellikle inkarın, isyanın, karşı gelmenin ya da eyvallah etmemenin yıllar süren ısrarlı bir özelliğini taşıyorlar. Tıpkı Nuh kavmi gibi. Var mı yaşadığınız bölgede böyle insanlar? Vardır herhalde. Ya Ad kavmine ne dersiniz? Sizin yaşadığınız şehrin şöyle bağlık, bahçelik, cennet gibi hale getirilmiş bir bölümünden mi söz ediyoruz? Yani ama bizim köyün, evet, en yeşil, en cennet gibi, en köşk gibi, en saray gibi bölümünden söz ediyorum. Sularıyla, bağları, bahçeleriyle şöyle cenneti dünyaya taşıyacak bir bölüm var mı sizin yaşadığınız şehirde? İşte Ad kavminin sanki oraya yansıyan iz düşümü. Evet, Ad kavmi. Ya cennet dünyaya gelsin, ya ben dünyayı cennet eylerim. Çünkü ben buna layığım, ben bunu yaparım da diyenler. Ama Semud kavmi farklı. Dünyada ebedi kalacağını zannediyor adamlar. Yıkılmayacak binalar, bitmeyecek bir hayat, göçmeyecek, çökmeyecek bir dünya kuruyorlar. Heyhat, var mı senin çevrende de öylesi? Kesinlikle ama değil mi? Bitmeyecek, ortadan kaybolmayacak, fani olmayacak, helak olmayacak bir yapısal düzen. Sen bilirsin o bölgeni. Peki ama Semud kavmi de öyle yapıyordu, biliyor musunuz? O tür bölgeye giderken hatırlayın Salih Aleyhisselam'ı, öyle gidin onlara doğru. Ya da Semud kavminin bir özelliği mahza hayır olan şeylere karşı gelmekmiş. Yani Allah'ın devesi, karından başka nesi vardı? Her şey güzeldi. Bir toplumu tümüyle doyuran bir süt imkanıydı üstelik. Ama kendi ekonomik imkanlarına sanki ambargo koyuyordu. Olmazdı öyle şey. Üstelik onun dolaşıvermesi, ortada varoluvermesi hep Salih Aleyhisselam'ın haklılığına haykırıyordu. Dayanamazlardı bu işe. Öyle değil mi? Bu ezan, bu Kur'an, bu peygamber, bu sünnet, bu haber, bu eser, bütün bunlar Müslümanın haklılığına haykırıyorsa, birileri bunları ortadan kaldırmak için çalışıyorsa, sanki Semud kavminin son artıkları mı dersiniz bunlara? Olsun, Salih Aleyhisselam'ın rolünü üstleneceksin ya, onun için hatırlamıştın ya, Allah sana onun için öğretmişti ya bunları. Evet, yeniden düşünün, tekrar düşünün bu bölümü, ne dersiniz? Toplumda var olan kimi gerçekler, kimi varlıklar, Allah'ın, peygamberinin ve Müslümanların, yani İslam davasının, Müslümanca yaşantının güzelliğine delalet ediyorsa, dayanamam ben diyen haykıran, bunun ayağını keselim, nefes aldırmayalım buna, işini bitirelim diyenler, Semud kavmine benziyor mu? Öyle gibi geliyor bana. Ya Lut kavmi, cinsel sapıklıkta, ahlaksızlıkta doruk noktada bir toplumsal yapının örneği, değil mi? Evet. Yani, peygamberin, peygamber evinin, ziyaretçilerine, misafirlerine saldıracak kadar. Allah korusun. Ama Lut kavminin, Ad kavmiyle birlik ortak başka bir özelliği var. O da, toplumda öyle yanlış, öyle yanılgılı işaret levhaları koyuyorlarmış ki, çocukların önüne, misafirlerin önüne, yolcuların önüne, alanların, satanların önüne, o levhalara baka baka insanlar kendilerini boşlukta buluyorlar, hemen üzerlerine çullanıp, yağmalıyorlarmış onları. Şimdiki levhalar bir başka, bazen vitrinlerde, bazen bir başka yerde reklam spotları olarak mı karşımıza çıkıyor dersiniz? Bilemem o kadarını ama aklıma da gelmiyor değil. Lut kavmi. Bir de Medyen ve Eykeller, ekonomik kaygı ve kavganın sapıklığın en özel örnekleri olarak karşımıza çıkıyordu. Burada söylenmese de. Ve İsrailoğulları, akla hayale gelmedik entrikaların toplumsal özelliği ve örneği. İşte hepsi ne var ne yoksa tümü bana Müslümanca bir yaşantının örneklerini sunuyor. Ey Allah'ın kulu, ey şimdi hayata gelmiş olan insan, her ne kadar sen Allah'ın şimdi yarattığı bir kul isen de, daha önce yaşamış olanları Allah'ın izniyle öğrenebilir, onların tavrı ve tarzı konusunda bilgilenebilir, bu sana Allah'a götüren kulluk yolunda bir örnek, bir işaret, bir ibret levhası, bir ayet, bir alamet olabilir. Dikkat et diyor sanki Allah bana. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا İşte gökyüzü. Allah onu nasıl da bina etmiş. بِاَيْدٍ Bizzat kendisi. Kim yapabilir başka? Kim ortaya koyabilir bu gerçeği? Var mı? Bunu yapabilecek birileri var mı? وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Sonra genişletmeye de yetkili Allah. Gökyüzünü var etmiş, gökyüzünü yaratmış, işte gökyüzü demiş, sonra büyük bir kuvvetle, kudretle bina ettiği bu gökyüzünü genişletmeye de muktedir olduğunu söylüyor. Anlayabildiniz mi? Alabildiniz mi cümleyi? Becerebildik mi? Bir şeyler fark ettik mi? Ben sadece Allah'ın gücünün, kuvvetinin erişilmez olduğunu, yani bilgisinin ve kudretinin var olduğunu, bunun onu Rab ve ilah ettiğini anladım. Başka ne anlayayım? Gökyüzü nasıl bina edilmiş? Bilmem. Bilmek zorunda değilim. Gökyüzünün bu var olması, güç ve kuvvet eseri olması, üstelik bizzat Allah'ın yapması bana ne anlatır? Teslimiyetten başka. Üstelik yayabilirmiş Allah. Genişletebilirmiş Allah. Bu var ettiğini daha öte, daha başka, daha değişik bir alana taşıyabilirmiş Allah. Bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Allah güçlü ve bilen. Yani Rab ve ondan başka ilah yok. Vel arda faraşnaha. Yeryüzü konusunda da aynı şeyler. İşte onu da yayıvermiş Allah. Genişletivermiş Allah. Alabildiğine, gözün alabildiğine o kadar geniş, o kadar yayılmış ki fenimel mahidun, ne kadar güzel döşemişiz, farkında mısınız diyor Allah. Başka? Ve min külli şeyin halakna zevceyni leallekum tezekkerun ve her şeyi biz çift yaratmışız. Gök yeryüzüyle çift. O ağaç bu ağaçla çift. yalçın kayalıklar, enfes toprakla çift, çöller denizlerle çift, tatlı su acı su ile çift, erkekler kadınlarla, sinirli olan sakin olanlarla, uzun olanlar şişman olanlarla, zayıf olanlar ya da hasta olanlar, ya da büyük ya da küçük olanlar, ya da yuvarlak ya da köşeli olanlar, her şey birbirinin çifti, gece gündüz, sabah akşam, hep çift çift yaratmış Allah. Biri kafaya takmış bu çift gerçeğini, Allah tek, başkası çifttir diye. Bir kalem var mı sende diyormuş, öteki saf, kalem istiyor zannediyor, atıyormuş elini cebine, buyurun, kendisi de çıkarıyormuş, aynen bir kalem. Bak senin cebinde bir kalem vardı, tek zannetme onu, işte bir de bende var, oldu mu ikisi çift diyormuş. Sen burada tektin kendi başına ama ben de geldim yanına, oldu mu çift? Şu kendi başına duran bir apartman, sanki şehirde tek zannediyorsunuz. Hayır öyle, yanına bir daha yaptın mı, oldu çift diyormuş. Ama Allah, o gibisi var mı yanına koyacağınız? Asla. Buraya kadar anlatılanlar, yani işte gökyüzü, işte yeryüzü ve her şey yaratılanlar derken, ben Kur'an-ı Kerim'in genel anlatım düzeninden bir konu gündeme getirmek istiyorum. Sanki Cenab-ı Hak Kur'an'da göze yönelik, görmeye yönelik, bakınca anlaşılan, baktığımız gördüğümüz için bilinecek ayetler ve alametler sıralıyorsa, sanki bunlar Allah-u Teala'nın bilen ve güçlü olduğunu anlatıyor. Hem üstelik bu bilgi ve güç onu Rab olarak ortaya koyuyor ve siz ondan başka ilah kabul etmeyin diyor sanki. Bilmem ifade edebildim mi? Kur'an-ı Kerim'de mesela Yasin suresinde gökten, göktekilerden söz eden ayetler, ölü araziden, onun gökten inen suyla yeniden can bulmasından söz eden ayetler arasında denilir ki ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ. İşte bütün bu anlatılanlar, aziz ve alim olan Allah'ı anlatıyor. Yani Allah'ın güçlü ve bilen olduğunu anlatıyor. Bu size Allah'ın Rab olduğunu ve de ondan başka ilah olmadığını anlatır denilir sanki arka planda. Bunun Kur'an'da pek çok örneğini görebilirsiniz. Yani Allah-u Teala gökte ve yerde var olanları sıraladı mı, anlattı mı, bakın ki o size işte Rab olarak beni tanıyacaksınız. Başkası asla ve kat'a, işte ilah benim, benden başka ilah tanımayın. Çünkü var mı benimle bu konuda yarışacak dercesine? Çünkü bilen ben gibi bilen yok. Çünkü güçlü benim, ben gibi güçlü yok diyor sanki Allah. Bunun en net örneklerinden biri En'am suresi ayet 95-102. Yeniden okursunuz. İşte Allah gökte şöyle, yerde şöyle, semada böyle, arzda böyle, zamanda böyle, mekanda böyle, insan olarak böyle böyle ayetleri var eden Allah. Uzun uzadıya, yani 95. ayetten 101. ayete kadar uzun uzadıya örneklerini sunduktan sonra der ki 102. ayette, Zalikumullah, bütün bu tanıtılan, bu özellikleriyle var kılınan, anlatılan Allah, sizin tanımanıza sunulan Allah, Rabbukum sizin Rabbinizdir. Hayatınıza program yapmaya tek yetkili işte O'dur. Ama la ilahe illahu, ondan başka ilah yok bileceksiniz. Programı O yapsın da ben o programla başkalarına kul köle olurum demeyeceksiniz. Üstelik Halik-u külli şeyin fa'budu, bu sayılanların değil sadece, her şeyin var kılıcısı O'dur. Her şeyi yaratan O'dur. Üstelik sadece O'na kul köle olmak zorundasınız. Ve hu ala külli şeyin vekil, her şeyin vekili de O, başkası olmaz. Ve semâe beneynâha bi'eydin. İşte gökyüzü, biz onu bizzat yaratmışız. Ve innâ lemûsi'ûn. Genişletmeye de kudretimiz yeter. Vel arda feraşnâha. Yeryüzünü de yayıp döşeyen biziz. Fene'mel mâhidûn. Ne hoş, ne güzel bir yatak yapmışız. İşte bu beşikte yatıp sallanıp duruyorsun. Ve min külli şeyin halakna zevceyn. Her şeyi çift yaratmışız. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Belki tezekkür eder, belki tefekkür edersiniz, belki fark eder, belki anlarsınız, belki gündemde tutar, belki bunu Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğine götürdüğünü anlar da öylece kabul eder yaşarsınız. Yani فَفِرُّ اِلَى اللّٰهِ Öyleyse ne duruyorsunuz? Niye bu konumdasınız? Neden bu durumdasınız? Neden buraya geldiniz? Ne işiniz var sizin burada? Kaçın, koşun Allah'a doğru. Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğine doğru gidin. Allah'ın kulluğuna gidin. Allah'ın huzuruna gidin. Şimdiden gidin. İtiraz etmeden gidin. Kabul ederek gidin Allah'a doğru. Kaçın, koşun Allah'a doğru. Daha ne duruyorsunuz? Koşun. Allah bize kendisinin Rab ve İlah oluşu gerçeğini tanıttıktan sonra dönün bana diyor sanki. Rabbiniz ve ilahınız ben olayım, dönün bana. Artık tüm şirkten, isyandan, kötülükten, yanlıştan ya da hesapsızlıktan, kitapsızlıktan kaçın, bırakın onları. Doğru Allah'a doğru. Evet, Allah'a doğru gidiş. Allah'a doğru kaçış. Neredeydiniz şimdiye kadar? Hadi bakalım koşun Allah'a doğru. Allah'a doğru kaçmak. Her şeyi bırakıp Allah'a doğru gitmek. Her şeyden Allah'a doğru yürümek. Allah'ı memnun etmeye doğru. Çünkü Allah inni leküm minhu nezirun mübin. Bir peygamber göndermiş. Bir kitap göndermiş. Çünkü Allah kullarını uyarmak istemiş. Apaçık net bir uyarıyla. Ayan beyan bir uyarıyla insanlar cenneti tanısın, cehennemi tanısınlar istemiştir. Uyarının ana konusu, uyarının esası da şudur. وَلَا تَجْعَلُوا مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرٍ Allah'la birlik başka ilahlar edinmeyin. Hem Allah'ı kabul edip, hem başkalarına da kul köle olmayın. Hem Allah'a ilah deyip, hem başka ilahlar da edinmeyin. Hem Allah hayatınıza karışacak, hem de başkaları sakın ha bu sapıklığa düşmeyin. Gününüz ve gecenize, bugününüz ve yarınıza, yeme ve içmenize, giyim ve kuşamınıza, bütün hayatınıza, evet ve hayırınıza, tamam ve devamınıza, her şeyinize, neniz varsa, kabul ve reddinizin tümüne, sadece Allah karışsın, ilahınız sadece O olsun, ondan başkasına karışmayın, karışma yetkisi vermeyin. Sadece Allah ilahınız olsun, çünkü inni leküm minhu nezirun mübin. Allah uyarıyor bizi bu konuda, sakın ha benden başkasını dinlemeyin diyor. Kur'an'ı bunun için gönderiyor. Peygamber bunun için var. Üstelik apaçık net, ayan beyan. İnsanlar eğer dinleyeceklerse bu en güzel bir uyarı. Buna kulak verirlerse, bu inzara evet derlerse cehenneme düşmekten kurtulacaklar. Cenneti kaybetmekten kurtulacaklar. Fefirru ilallah. Haydi koşun Allah'a. Kaçın Allah'a doğru. Bulunduğunuz yerde hayır yok size. Nereden geldiniz buraya? Dükkan tezgahınızda, ev barkınızda, giyim kuşamınızda, derdiniz sıkıntınızda, çareniz ve çözümünüzde nereden geldiniz buraya? Koşun Allah'a doğru. Ne işiniz var sizin burada? Yani hesabını ödeyemeyeceğiniz yerde, Allah'a sormadan geldiğiniz yerde ne işiniz var sizin burada? Kaçın, koşun Allah'a doğru. Çünkü Allah uyarıyor. Onunla birlik başka ilahlar yasak. Çünkü Allah uyarıyor. Onunla birlik başka tanrılar yasak. Ben tanrı sadece Allah kabul etmişim demeyin. Evet dediğinizi uygulayın. Bakın bakalım bir hayatınıza. Bir günlük hayatınızı şöyle bir çetele halinde listeleyin. Acaba her yaptığınızı Allah dedi de mi yaptınız? Her yapmadığınızı Allah öyle istedi de mi yapmadınız? Kur'an'a dayandırdınız mı? Sünnete dayandırıyor musunuz? Galiba öyle olmalı diye kendi kendinize yargıda mı bulundunuz? Yazık etmeyin. Yarın hesaba çekileceksiniz. Herhalde kabul eder demeyin. Yazık edersiniz. Kedalik. Ma etellezine min kablihim min rasulin illa kalu sahirun ev mecnun. İşin aslı bu. Konu aynen böyle. Yeni değil ki. Kureyş değil ilki bunların. Şimdikiler değil. Daha önce, yıllar önce, en önceki insanlarda da görüyoruz bunu. Onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyi versin ki kendilerine mutlaka ya büyücü diyecekler ya cin çarpmış. Delinin biri diyecekler veya sihirbaz desinler bakalım. Yani yeni değilmiş bu iş. Tarih boyunca Ad kavmi, Semud kavmi böyle diyormuş. Nuh kavmindekiler Lut kavmindekiler böyle diyormuş, hep böyle demeye devam etmiş insanlar, olsun desinler bakalım. Ama sorasımız geliyor. Etevasav bih, yoksa bunlar birbirlerine böyle mi nasihat edip tavsiye edip duruyorlar? Tarih boyunca birbirlerine akıl mı veriyorlar? Galiba belhum kavmun taun, taun olan bir kavim, isyankar bir kavim, tağutlaşan bir kavim ya da tanrı edindikleri varlık hep şeytan ve dostları olan bir kavim de ondan sanki birbirlerine özel eğitim yapmıyorlar ama akıl hocaları aynı. Hep iblisin çocukları bunlar, hep ondan akıl alıyorlar. Bakın ki hep birbirlerine benziyorlar. Bakın hep birbirlerinden akıl almışlar. Hep aynı şeyleri söylüyorlar. Nedir dertleri bunların? Yani bir peygamber gelmeye görsün, ya büyücü diyorlar ya mecnun. Yani peygamberin mesajıyla, peygamber gerçeğiyle, peygamber sözüyle, peygamberin direktifiyle karşı karşıya gelince bu insanlar, Allah'ın istekleriyle karşı karşıya gelince itiraz etmek için akla mantığa mı uygunmuş, değilmiş demeden, bana gülerlermiş, ayıp olurmuş demeden, bu neyin nesidir demeden akla hayale gelmedik itiraz ediyorlar. Etsinler bakalım. Nedir dertleri bunların? Sihirbazmış, yok büyücüymüş, olmazmış öyle şey, o peygambermiş de ondan ama ben yapamazmışım, kendi kafalarına göre neler neler söylüyorlar ve fetevelle anhum fema ente bimelûm. Peygamberin konumu belirleniyor artık. Üzme ey peygamber kendini. Seni kınayamayacaklar. Üzme ey peygamber kendini. Sıkıntıya sokma. Onlar ne derlerse desinler. Sen canını sıkma. Sen bırak onları. Sen devam et. Ve zekkir. Gündemde tut bu işi. Hakkı anlatmaya devam et. Hakikati söylemeye devam et. Bu emirleri alan peygamberimiz, gerçekleri alabildiğini ayan beyan ortaya koyarken Ebu Cehil bunalmış birinde tutmuş peygamberimizin izini, karşısına geçmiş ve demiş ki: "Ey Muhammed, Allah aşkına, yeter artık Allah aşkına, bunaldım, çatladım, patlıyorum, yeter artık. Eğer yarın kıyamet gününde, eğer Allah'a ya Rabbi anlattım demek için ısrar ediyorsan, vallahi söyleyeceğim, billahi anlattı diyeceğim, yeter ama sen beni rahatsız etme," diyor. Desin, patlasın çatlasın insanlar, eğer Allah anlat diyorsa, eğer Allah gündemde tut devam et diyorsa biz devam edeceğiz elbette. Kınasınlar, vazgeçmeyeceğiz, ayıplasınlar, devam edeceğiz. Çünkü Allah devam diyorsa ondan biz ödül bekliyoruz, rıza bekliyoruz, cennet bekliyoruz çünkü. Ve zekkir, gündemde tut, söyle bunu. Hayatın her kademesinde, tüm karar alanlarında, çünkü insanoğlu diğer evrensel bütün varlıklardan iradesiyle ayrılır. Hep irade beyan eden bir hayat yaşar. Öyle veya böyle olmak, elini, parmağını, kendisini, durumunu, sofrasını, rengini, biçimini, her konuyu hep seçmek durumundadır. İşte o her seçim ortasında, o hep seçim anında, yani o hep karar arefesinde, aşamasında Allah'ı neyle razı edeceğini, hangi ayetle, hangi hadisle belirleyecekse bunu onlara söyleyin, anlatın, öğretin anlamına. Vezekkir, gündemde tutun bu gerçekleri. Çünkü fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Çünkü hatırlatmak, çünkü gündem oluşturmak müminlere fayda verir. Ondan dolayı bir haftada bir meal bitireceksiniz, bir haftada 2000 hadis. Ama ben yani bir meali baştan sona tüm bir haftada bitirince ne anlayacağım? Gündem oluşturacaksınız. Düşünce dünyasının altyapısını oluşturacaksınız. Hepsini bir haftada ezberleyecek değilsiniz. İsterseniz 1000 haftada ezberleyin. Neye yarar söyleyin. Baştan sona ezbere bilivermek, hayatı onunla düzenlemeyi zaten gerektirmeyecek, onu biliyorsunuz. Öyle değil ama düşünebilmeyi, onun üzerinde yoğunlaşmayı önce öğreneceksiniz. Bir haftada bir meal, bir haftada 2000 hadis. Bir haftada bir meal, bir haftada Riyaz-ı Salihin. Sonra bir haftada bir meal, sonra bir haftada 2000 hadis. Böylece bütün hadis kitaplarını okumaya başladınız mı? Ne kaldı geriye? İkinci tura mı başladınız? Ama siz Kur'an'ı anlama dersi de istemez misiniz? Şöyle bir 5 tefsiriniz olsa. Hangisi mi? Sen beni denemek için soruyorsun ama ben samimi söylüyorum. Hangisi şartım yok. Zaten her seferinde farklı bir meal okusan çok güzel olacaktı. Bütün hadis kitaplarını sanki bütün mealler eşliğinde bir bitirecektin ya. İşte o zaman bir de herhangi ulaşabileceğin 5 tefsir yardımıyla birinin eksiğini diğeri kapatsın diye, birinin unuttuğunu diğeri anlatsın diye, birinin beceremediği, anlatamadığını diğeri ayan beyan kılsın diye 5 tefsirden bir haftada bir sayfa veya 10 ayet veya bir kısa sureyi öğrenmeye çalışacak ve onları 5 defa anlatacaksınız. Her hafta bir de hadis gündemde tutmak için öğrenecek misiniz? Hadi bakalım. İlgili hadisler, ilgili ayetler ve hadis açıklama kitapları yardımıyla haftada bir hadis ve bir sayfa Kur'an öğrenecektiniz ya, bu öğreneceğiniz ayetleri ve hadisi eğer emirse yerine getirmeye çalışacaksınız, nehiyse kaçmaya ve bırakmaya gayret edeceksiniz, dua ise ezberleyecek, uygulayacaksınız ama bilgi ise imanınızı güçlendirecektiniz. Hadi. O zaman Kur'an size bir şeyler söyleyecek. O zaman Kur'an'ın gündem oluşturduğuna evet diyecektiniz. O zaman Kur'an hayatınızda bir yer bulacaktı. Çayın yanına 2 sayfa meal. Ama o geçen haftaydı, bu hafta 12 hadis, 15 hadis. Kendine göre, uzunluk kısalığına göre seçersin. 2 sayfa hadis belki de, hadi bakalım yetsin. Peki ama günde sen 3 parti çay içiyordun, olsun 3 defa yap aynı işi. Yemeğin yanına çorbanın kenarına mı, çorbayla börek arasına mı, yemekle pilav arasına mı, hadi 2 sayfa meal yeterse 2 değilse 5 sayfa koyar mısın? Birine öyle dedim de, amma yaptın ha, onu okurken yemekler soğur ama diyordu. Herkesin gülmesi gerekirdi ama ciddiyete binaen sadece ağlamaklı oldu. İnsanlar düşünmüyorlar. Evet, ve zekkir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Hatırlat, gündemde tut, bu müminlere fayda verir elbette. Ama herkes sanki bu ayeti yok sayarak Ala suresindeki ayetleri hep gündemde tutmayı istiyorlar. Çünkü onu kendilerine göre yorumlamayı sevmişler herhalde. Fezekkir in nefa'ti zikra. Evet doğru, o ayetler de kitabımızın ayetleri. Yani sen gündemde tut, sen hatırlat, sen mutlaka gündem oluştur bu ayetlerle. Ama eğer hatırlatma fayda verirse, yani arkasını okumadan orada kalıp kendilerince yorumlayan insanlar görüyorum. Yani hatırlatma fayda vermez gibi geliyor bana. Öyle olunca da anlatmadım. Babam pek adam olacak biri değil. Annem cehennemin dibine, hadi deyin bakalım öyleyse. O kadar garip ki, yani gerçekten pislik bir hayattan kurtulan bir kardeşimizle görüşüyoruz. Hadi oradaki arkadaşlarınla tanıştır. Kur'an'ı onlara götür. Hadi beraber gidelim ya da deyin. Hoca ya, olmaz onlar, mümkün değil demeye başlıyor. Yani kendisi olabiliyor, onlar olmuyor. Neden öyle? Ama ayet demiyor mu, bakın nasıl da şeytanca bir anlayış diyesim geliyor. Hatırlat eğer fayda verirse. Adam baştan listeyi almış Allah'tan. Sanki Allah haşa liste vermiş ona. Bak listeye, bakıveriyor. Ha falan filan filan filan var ya, onlar adam olmayacaklar listesinde. Boşuna uğraşmıyor. Peki ama hiç adam olacak kimse yok mu bu insanlara göre? Zannederim yok gibi geliyor da. Farkında mısınız? Böyle gidecekleri, fayda verecekleri, gündemde tutacakları da kimse yok bu insanların. Oysa 9. ayette kalmayıp 10. ayeti, 11. ayeti de okusalardı, yani seyyezzekkeru men yakşa ve yetecennebuhel eşkada deselerdi, bu iş aynen Zariyat suresindeki ayete dönecekti. Yani evet siz anlatın ama anlattık diye birileri dinlememişse kahrolmayın, birileri yan çizmişse, kenar durmuşsa eyvah olmadı demeyin, 2 yıldır anlatıyorum, 5 yıldır öğretiyorum, olmadı bunlar diye kahrolmayın. Çünkü haşyet duyanlar nasibini alacaklar bu gündemden ama eşka olanlar, şakî olanlar, bedbah olanlar kenar duracaklar. Bu olacakmış meğer, tarih boyunca ola geldiği gibi halen devam edecekmiş. Yani birileri tüm uyarıya rağmen eyvallah etmeyecek, dinlemeyecek ama birileri de yararlanacakmış. Kim o yararlanacak olanlar? Müslüman olması gerekenler. Onlar iman işidir, herkes kendi bilir. Mesela aleyhissalatü vesselam şeklinde anlatsanız, o gibi gündem oluştursanız, hep net ve taze ve düzgün anlatabilseniz, Ebu Bekir Efendimiz gibiler hemen kabul edecek ve hep kabul etmeyi sürdürecekler ama Ebu Talip gibiler hep sevecek, evet diyemeyecekler. Ebu Süfyan gibiler 20 sene bekleyecekler, sonra evet diyecekler. Size ne? Karşınızdaki hangi gruptanmış sana ne? Sen senin adam olman için anlatsan olmaz mı? Karşıdaki adam olmuş ya ki olmamış ne fark eder? Peygamberin peygamberliğine bir zarar gelmediyse sen de peygamber ümmeti olarak yaşarken sana da bir zarar gelmez bilesin. Çünkü وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bu gerçeği haykıracaksınız. Bütün insanlar ve bütün cinler, sorumlu varlıklar, iradeli varlıklar, Allah'ın kulu kölesi olmak zorunda yaratılmışlar. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah'a kul köle olmak zorundalar. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ Hem de bütün bu davet karşılığında, bütün bu yaşanması gereken din karşılığında, bütün bu gerçekler karşılığında bu işi bize sunan Allah bizden ne rızık bekliyor, ne yedirme içirme bekliyor, ne peygamberine minnet, ne kendisine minnet. Değil mi bizim hayrımıza değil mi bu? Çünkü innallâhe huvar razzâku zül kuvvetil metin. Allah'tır zaten razzak olan, güçlü kuvvetli olan, karşı gelinmez olan Allah'tır zaten. Nedir sizin yapmaya çalıştığınız, nedir sizin bu haliniz? Ama öyle değil mi? Allah'tır karşı gelinmez bir ilah. Yani rızık veren Allah, güçlü kuvvetli Allah, karşı gelinmez Allah. Siz bunu böyle bildikten sonra Allah'a ne diye isyana yelteniyorsunuz? Ne diye zulmediyorsunuz? Ne diye karşı geliyorsunuz? Düşünmüyor musunuz? Fe inne lillezine zalemu zenuben misle zenube ashabihim fe la yesteacilun. Artık gerçekten zalimler için, zulmedenler adına, hani şu geçmişte onların arkadaşları vardı ya, suçlular, günahkarlar, mücrimler vardı ya, helaki hak edenler, aynen onlara benzer, onlarınki gibi sonuçlar var, onları bekliyor. Acele etmesinler. Hesabı o zaman da Allah görüyordu, şimdi de Allah görecek. Onlara sormayacak Allah, nasıl demeyecek, ne zaman demeyecek Allah. Acele etmesinler, beklesinler. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُعَدُونَ Ama bu vaat edilenler bir gün gelecek de, gelmeye mutlaka başlarına gelecek de, ama işte o gün zalimlerin, o gün kafirlerin, o gün kendilerine, o gün Kur'an'a ve sünnete, o gün Allah ve peygambere karşı itaat ve ibadete, zulmedenlerin, haksızlık edenlerin, Allah'ı Rab ve ilah olarak yok sayanların, küfredenlerin, gündemden kaldıranların vay haline, yazık ediyor onlar. Bismillahirrahmanirrahim. Vettur. Bu kitabin mestur. Fî rakbin menşur. Vel beytil ma'mur. Vessakbil merfû. Vel bahril mescûr. İnne azâbe rabbike levâki'a. Mâ lehu min dâfi'a. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.